Ayrım 8. Sayfa 57. Yeni öğretmen Miss Morgan pek genç, pek güzeldi. Gereğinden daha genç, tehlikeli olabilecek kadar güzeldi. Vadinin yaşını başını almış erkeklerine sorarsanız. Üst sınıflardaki olanlar arasında 17 yaşında olanlar vardı. Böylesine genç ve güzel bir öğretmenin okulu düzenle yürütebileceğine vadinin ileri gelenleri hiç inanmıyorlardı. Miss Morgan coşkun, heyecanlı bir meslek sevgisini de beraberinde getirmişti. Tüm okulun gözleri şaşkınlıktan fal taşı gibi açıldı. Çünkü herkes öğretmen deyince yüzleri ayaklarının dinmez yorgunluğunu yansıtan evde kalmış yaşlı kızlar görmeye alışmıştı. Miss Morgan ise ders okutmaktan zevk alıyordu. Okulu da görülmedik, duyulmadık şeylerin olup bittiği heyecan verici bir yer yapıp çıktı. Tularesito, Miss Morgan'ı daha başlangıçtan son derece ilgilendirdi, etkiledi. Miss Morgan bu konuda kitaplar okumuş, dersler almış olduğundan Tularesito'nun hayvan resimleri çizebilmesi için bir yer ayırdı. Burası dolduğu zaman da Miss Morgan kendi parasıyla kocaman bir resim bloknotuyla yumuşak uçlu bir kalem aldı. Bundan sonra Tularesito artık ABC ile kafasını yormadı. Her gün resim tahtasının başında çalışıyor, her ikindi öğretmenine olağanüstü güzel çizilmiş bir hayvan sunuyordu. Miss Morgan bu resimleri kara tahtaların tepesine, duvara iğneliyordu. Öğrenciler Miss Morgan'ın getirdiği yenilikleri kıvançla karşılıyorlardı. Derslere renk, heyecan gelmişti. Öğretmen işletmekle ün yapmış büyük oğlan çocukları bile artık okul binasına kundak sokmak düşüncesiyle pek ilgilenmez oldular. Miss Morgan'ın getirdiği yeniliklerden biri öğrencilerin özellikle hayranlığını kazanmıştı. Miss Morgan her gün öğleden sonra yarım saat çocuklara kitap okuyordu. Ivanhoe'yu, Tılsım'ı, Zane Grey'in öykülerini, James Oliver Curwood'un avcılık anılarını, Deniz Kurdu'yla Vahşetin Çağrışı'nı her gün bölüm bölüm okuyordu. Büyükler için yazılmış, heyecanlı kitaplar, yoksa tilkilerle kırmızı tavukçukları, kas kardeşleri anlatan çoluk çocuk masalları değil. Miss Morgan iyi de okuyordu. Çocukların en haytaları bile kendilerini kaptırmışlar, o günkü bölümü kaçırmak korkusundan okulu asamaz olmuşlardı. Öne doğru iki büklüm uzanıp heyecandan soluk soluğa öğretmeni dinliyorlardı. Yalnız Tularesito özenle resim çizmesini sürdürüyor, arada bir durup gözlerini kırpıştırarak öğretmene bakıyor, uzaklardaki yabancıların yapıp ettiklerini anlatan bu öykülerin herkesi nasıl olup da ilgilendirdiğini merak ediyordu. Onun gözünde bu okunanların hepsi sahiden olmuş bitmiş şeylerin öyküsüydü. Öyle olmasa neden oturup yazsınlardı? Kitaplar dersler gibiydi. Tularesito onlara kulak vermiyordu. Bir süre sonra Miss Morgan'a okuldaki büyük çocukları gereğinden çok şımartıyormuş gibi gelmeye başladı. Kendisi peri masallarını çok sever, dünyada perilere, cinlere inanan, bu yüzden de onları gören kavimler bulunduğuna inanmak isterdi. Kendi alışık olduğu okumuş, kültürlü çevrelerde çoğu zaman, Amerikalıların kültürel açığı biraz da perilerin varlığını yadsıyacak kadar yobaz ve yontulmamış olmalarından ileri geliyor, diye konuşurdu. Öğleden sonraki yarım saatlik okuma zamanını bir süre peri masallarına adadı. Tularesito'da da bir değişim başlamıştı şimdi. Miss Morgan, cinler, periler, iyi saatte olsunlar, Yecüc Mecücler, değiştirmeler, büyüyle insan kılığına girmiş hayvanlarla hayvan kılığına girmiş insanlar konusunda masallar okudukça, Tularesito onu can kulağıyla dinliyor, elindeki resim kalemini bile unutuyordu. Hele genç öğretmen, yer altında yaşayan, çoğunlukla gizli gömülere bekçilik eden Eciş Bücüş yer cüceleriyle ilgili şeyler okurken, Tularesito'nun kalemi elinden düştü, çocuk anlatılanları daha iyi dinleyebilmek için ileri doğru eğildi. Okul dönüşü, Miss Morgan pansiyon olarak kaldığı çiftliğin yarım saatlik yolunu yürüyerek giderdi. Elindeki bir dalla diken çiçeklerin başlarını uçurarak, çalılıklara taş atıp bıldırcınları hürya havalandırarak yalnız başına yürümeyi severdi. Yanında bir de köpeği olsun istiyordu. Şöyle zıplaya atlaya yürüyerek onun coşkularını paylaşan, yerlerdeki yuvaların kuru yaprakların üzerindeki pençe izlerinin orada duyulan garip, hüzünlü kuş sesleriyle topraktan gizlice sızan kıvanç dolu kokuların büyülü çekiciliğini onunla birlikte duyabilecek, şöyle meraklı, uyanık, neşeli bir köpek. Bir akşam üzeri Miss Morgan, tebeşir taşından bir yamacın tepesine, ak yüzey üstüne adının baş harflerini kazımak amacıyla tırmandı. Bu arada baş parmağı bir dikene takılarak yırtıldı. O da baş harflerinin yerine, "Buraya geldim ve kendimden bu izi bıraktım," diye yazarak kanlı baş parmağını yumuşak, emici tebeşir zeminine bastırdı. O gece yazdığı bir mektupta da şöyle diyordu: "Besleme ve üreme gibi yalın gereksinimlerin dışında insanoğlunun en çok istediği şey ardında kendinden bir iz bırakmaktır. Gerçekten yaşamış olduğunun bir belirtisi belki de. Bu kanıtı insanoğlu ağaç gövdelerinin, taşların, başka insan yaşamlarının üstünde bırakır. Bu köklü istek herkeste vardır. Hela duvarlarına ayıp şeyler yazan oğlan çocuğundan tutun da kendi kişiliğini koca bir ırkın kafasının içine kazıyan Buda'ya kadar. Yaşamak öylesine yalancı ki. Bana kalırsa var olduğumuza hiçbirimiz pek inanamıyoruz. Bu yüzden de her gittiğimiz yerde var olduğumuzu kanıtlamaya çalışıp duruyoruz." Miss Morgan yazdığı mektubun bir kopyasını kendinde alıkoydu. Yer cüceleriyle ilgili masalı okuduğu günün sonunda evine doğru yürürken yol kıyısındaki otlar bir süre hışırdayıp dalgalandı. Derken Tularesito'nun çirkin kafası gözüktü. "Aa, ödümü kopardın," diye Miss Morgan hafifçe bağırdı. "Böyle habersiz çıkılır mı insanın karşısına?" Tularesito ayağa kalkarak utangaç utangaç sırıttı. Bir yandan da şapkasını bacağına vurup duruyordu. Birden Miss Morgan içinde korkunun kabardığını duydu. Yol teptenhaydı. Miss Morgan'ın yarım akıllılar üstüne okumuş olduğu çok şeyler vardı. Genç kadın sesinin titremesini güçlükle önleyerek bir şey mi istiyorsun?" diye sordu. Tularesito'nun ağzı kulaklarına vardı. Bacağına şapkasını daha hızlı hızlı vurmaya başladı. "Orada öylece yatıyor muydun? Yoksa bir istediğin mi var?" Çocuk bir şeyler söylemeye yeltendi. Sonra gene gülümsemesinin kalkanını ardına sığındı. "Eh, bir istediğin yoksa ben gidiyorum." Miss Morgan utanması o dakika tabanları yağlayacaktı. Tularesito konuşabilmek için bir çaba daha gösterdi. "Hani o şeyler konusunda?" Öğretmen tiz sesle, "Hangi şeyler?" diye sordu. "Hangi şeyler demek istiyorsun sen?" "Hani o kitapta okuduklarınız." Miss Morgan rahatlayarak öyle bir gülmeye başladı ki sonunda saçının topuzu çözülecek diye korktu. "Şey, sen hani şu yer cücelerini mi soruyorsun?" Tularesito evet gibilerinden baş salladı. "Ne bilmek istiyorsun onlar üstüne?" "Hiç yer cücesi görmedim de," dedi Tularesito. Sesini yükseltip alçaltmadan yavaş ve tek düze konuşuyordu. "Ama onları görebilenler zaten pek azdır sanıyorum." "Ama ben biliyordum onları." Miss Morgan'ın gözleri şimdi ilgiyle kısılmıştı. "Sahi biliyor muydun? Kimden duydun ki onları? Ne görmüşlüğün var ne de duymuşluğun. Öyleyse nereden biliyordun?" "Öyle işte. Seslerini mi duyuyordum ne? Kitapta siz okuyunca hemen tanıdım." Miss Morgan içinden, "Bu noksan garip çocukcağızın yer cücelerini de niye esirgeyeyim?" diye düşündü. "Onlara inanırsa yaşamı daha mutlulaşıp daha zenginleşmez mi? Ne zararı dokunabilir ona yer cücelerine inanmanın?" Miss Morgan yüksek sesle, "Hiç aradın mı onları?" diye sordu. "Yok, hiç aramadım. Öylece biliyordum işte. Ama şimdi arayacağım." Durum Miss Morgan'a anlatılmaz bir tad vermişti. İşte üstüne yazı yazılacak boş bir sayfa. Adının baş harflerini kazıyabileceği el değmemiş bir yüzey. Miss Morgan bu yüzeyin üzerine öylesine güzel bir öykü işleyebilirdi ki gerçek kitaplarda yazanlardan çok daha güzel. "Nereleri arayacaksın?" diye çocuğa sordu. Tularesito büyük bir ciddiyetle, "Yerleri kazacağım," yanıtını verdi. "Ama yer cüceleri yalnızca geceleri dışarı çıkarlar, Tularesito. Geceleri gözlesen onları. Görecek olursan mutlaka gel, bana anlat, söz mü?" "Söz," dedi çocuk. Miss Morgan yürüyüp gittiğinde, Tularesito hala onun arkasından bakıyordu. Genç öğretmen yol boyunca çocuğun geceleyin çıkıp yer cücelerini aradığını görür gibi oldu. Gözünde canlandırdığı sahne hoşuna gitti. Bir de bakmışın Tularesito yer cücelerini bulmuş, konuşmuş, aralarına karışıp onlarla birlikte yaşamaya başlamış. Miss Morgan sezdirmeden ışıladığı birkaç düşünceyle çocuğun yaşamını olağanüstü, gerçek dışı bir anlam kazandırarak çevresindeki ahmakça yaşantılardan ayırmayı başarmıştı. Bir yandan da çocuğun yeni amacını, onun geceleyin yapacağı araştırmaları öyle bir kıskanıyordu ki. Akşamleyin Tularesito paltosunu giyip eline bir kürek aldı. Araç gereçlerin durduğu damdan çıktığı sırada Penchu amca ile karşılaştı. ''Nerelere gidersin küçük kurbağa?'' diye sordu Penchu amca. Yolundan alıkonduğuna sıkılan Tularesito ayaklarını yere sürtüştürüp duruyordu. ''Karanlıkta gezmeye çıkacağım. Yapmadığım şey mi?'' ''İyi ama küreği ne diye alırsın? Yoksa topraktan altın mı kazacaksın?'' Çocuğun yüzü amacının ciddiliğiyle sertleşti. ''Yerin altında yaşayan cüce milletini arayacağım.'' Şimdi Penchu'nun içine dehşet dolu bir heyecan düşmüştü. ''Gitmeyesin küçük kurbağam benim. Baban yaşındaki bu eski dosta kulak ver. Gideyim deme sakın. Adaçayı fundaların arasında ben buldum seni. Akraban olan iyi saatte olsunlardan ben kurtardım. İsa peygamberimizin küçük kardeşlerinden birisin sen artık. Kendi soyunun yanına dönmeyesin. Şu kocamış dostunun sözlerine kulak ver Tularesito.'' Tularesito bakışlarını delip geçmek istercesine yere dikmiş, biraz önceki düşüncelerini yeni edindiği bu bilgiyle deşeliyordu. ''Onların soyundan olduğumu sen de söylüyorsun ya.'' diye bağırdı. ''Okuldakilerden de, buradakilerden de başkayım ben. Bu kadarını biliyorum. Serin toprağın derinlerinde yaşayan kendi soyumun özlemini çekiyorum. Bir sincap deliğinin yanından geçmeyeyim. Hemen derinliklerine sokulup büzülmek, sinmek geliyor içimden. Benim soyumdan olanlar da bana benziyorlar. Hem de beni yanlarına çağırdılar Penchu. Onların yanında benim yerim. Oraya dönmek zorundayım Penchu.'' Penchu birkaç adım geriledi. Parmaklarını çaprazlayarak havaya kaldırdı. ''Baban olan şeytanın yanına dön öyleyse. Ben bu şer gücüyle başa çıkamam. Başa çıkabilmek için ermiş olmak gerek. Ama bak, hiç değilse sana da tüm soyuna karşı da kendimi savunmak için istavroz çıkarıyorum işte.'' Koca Penchu havaya istavrozun savunma halkasını çizdi. Tularesito üzgün üzgün gülümsedi. Sonra döndü, tepelerin arasına karıştı. Yuvaya döndüğünü düşündükçe yüreğinden sevinç fışkırıyordu. Kendini bildi bileli, herkesten ayrı, toplum dışı bir sürgün gibi yaşamıştı. Oysa şimdi yurduna dönmekteydi. Her zamanki gibi toprağın seslerini bütün ayrıntılarıyla duyuyordu. Uzakta otlayan davarların çıngırakları, ürkek bıldırcınların mırıltısı, bu gece şarkı söylemeyen bir minik koyotinin hafif mızıldanması, milyonlarca böceğin çaldığı gece çalgıları. Ne var ki Tularesito başka bir ses duyabilmek amacıyla kulağını dört açmıştı. Yeraltı kişilerinin, iki ayaklı yaratıkların sesleri. Bir keresinde durdu. ''Babacım, yanınıza dönüyorum.'' diye seslendiyse de bir yanıt alamadı. Yoluna çıkan sincap yuvalarına eğilerek ''Neredesiniz sısımlarım?'' diye fısıldıyordu. ''Korkmayın, Tularesito'dan başkası değil, yanınıza dönüyorum.'' Ama hiçbir karşılık alamıyordu sözlerine. Daha kötüsü, içinde yer cücelerinin yakınlarında olduğunu belirleyen bir sezi de yoktu. Biraz ötesinde bir ceylanla bir karacanın otlamakta olduklarını, bir çalının ardında bir yaban kedisinin bir tavşanı izlediğini göremediği halde biliyordu da. Yer cücelerinin yakında olduğunu belirleyen hiçbir sesi duyamıyordu içinde. Tepelerin ardından elma şekeri gibi bir ay doğdu. Tularesito, ''Şimdi hayvanlar su içmeye çıkarlar artık.'' diye yarım akıllıların o kağıt ışırtısını andırır sesiyle fısıldadı. ''O zaman bizimkiler de çıkarlar.'' Fundalık, küçük bir yer çanağının başında sona erip yerini bir meyve bahçesine bırakıyordu. Ağaçlar sık yapraklarla donanmış, toprak son derece bakımlıydı. Bert Monroe'nun mülküydü burası. Çoğu zaman geceleri ortalık tenhalaşıp hayaletler kol gezmeye başladığı sıralarda Tularesito buraya gelip ağaçların altına uzanarak o yumuşak sevgi dolu parmaklarıyla yıldız toplardı. Bu gece meyve bahçesine girer girmez yurduna yaklaşmakta olduğunu sezdi. Yer cücelerinin seslerini duyamamakla birlikte yakınlıklarını sezebiliyordu. Durup durup çağırdı onları ama cüceler gelmediler. ''Belki ay ışığını sevmiyorlardır.'' dedi Tularesito. İri bir şeftali ağacının altına çömeldi. 1,5 metre eninde çok derin bir çukur kazdı. Gece boyu sürdürdü kazısını. Arada durup çevresine, içeriye kulak veriyor, sonra serin toprağın daha, hep daha derinliklerini kazıyordu. Kulağına hiçbir ses gelmemekle birlikte, Tularesito onlara yaklaşmakta olduğuna yürekten inanıyordu. Ancak gün ışıyınca kazıyı bıraktı. Fundaların arasına sokularak yatıp uyudu. Kuşluk vakti, Bert Monroe, koyotiler için kurmuş olduğu bir tuzağa bakmaya gelince, şeftali ağacının altındaki o uyuğu gördü. ''Hay anasını, bu da nesi?'' diye söylendi. ''Bir takım yumurcaklar tünel kazmaya falan kalkışmış olsalar gerek ya, tehlikeli iş bu. Toprak çöküp altında kalabilirler ya da çukurun içine düşerlerse bir yerlerini incitirler.'' Evine dönüp bir kürek aldı geldi, çukuru doldurdu. ''Manny?'' diye en küçük oğluna sordu. ''Meyve bahçesinde tünel falan kazmadın ya.'' ''Yoo,'' dedi Manny. ''Kimin kazdığını biliyor musun peki?'' ''Yoo,'' dedi Manny. ''Birisi bizim bahçemizde kocaman bir çukur kazmış. Tehlikeli bir şey bu. Arkadaşlarına söyle, yapmasınlar bunu. Yoksa toprak altında kalıp boğulurlar.'' Karanlık basınca Tularesito gene çukurunu kazmak amacıyla fundalığa daldı. Çukurun doldurulmuş olduğunu görünce yırtıcı bir homurtu çıkardı. Sonra düşünceleri yön değiştirerek güldü. Tularesito, ''Bizimkiler gelmişler,'' dedi kıvançla. ''Çukuru kimin kazdığını bilmediklerinden korkmuşlar. Dolduruvermişler çukuru, sincaplar gibi. Bu kez gizleneceğim. Çukuru doldurmaya geldiklerinde ortaya çıkıp kim olduğumu söyleyeceğim onlara. O zaman onlar da beni sevip bağırlarına basacaklar.'' Böylece Tularesito çukurunu yeniden kazdı. Toprak zaten gevşek olduğundan çok daha derin kazdı bu kez. Gün aşımazdan hemen önce meyve bahçesinin ötesindeki fundalığa çekilerek beklemeye yattı. Bert Monroe kahvaltıdan önce gene tuzağına bakmaya çıktı. Çukurun gene açılmış olduğunu gördü. ''Veletler be!'' diye bağırdı. ''İnatları inat ha! Kalıbımın basarım meni de vardır bu işin içinde.'' Bir an çukuru süzdü. Sonra toprak yığınlarını ayağının ucuyla içeri kalkmaya başladı. Derken yabanıl bir homurtu duymasıyla yıldırım gibi arkasına döndü. Tularesito ona saldırmaya geliyordu. Uzun bacaklarının üstünde kurbağalar gibi hoplayıp küreğini bir sopa gibi havada sallayarak. Babasını kahvaltıya çağırmaya gelen Jimmy Monroe onu bir toprak yığını üstünde baygın buldu. Bert Monroe'nun ağzıyla alnından kanlar akıyordu. Çukurdan dışarıysa kürek kürek fırlatılan topraklar fışkırmaktaydı. Jimmy bir katilin babasını öldürmüş, gömmeye hazırlandığını sandı. Dehşetten delirmiş sitesine eve koştu. Telefonla 10-15 komşu çağırdı. Adamlar 5-6 tanesi usulca emekleyerek çukura sokuldular. Tularesito yaralı aslanlar gibi dövüştü. Ancak kendi elindeki kürekle kafasına vurdukları zaman pes etti. Onu kıskıvrak bağlayıp mupushaneye götürdüler. Salinas'ta bir hekimler kurulu çocuğu muayene etti. Doktorlar soru sorduğu zaman çocuk onlara uysal uysal gülümsüyor ama ses etmiyordu. Franklin Gomez kurula bildiklerini anlatarak çocuğun vasiliğini istedi. Yargıç herkesi dinledikten sonra ''Bunu yapmak elimizde değil Bay Gomez, gerçekten.'' dedi. ''Siz onun iyi yürekli, söz dinler bir çocuk olduğunu söylüyorsunuz. Oysa o daha dün adam öldürmeye kalkıştı. Onu başıboş bırakamayacağımızı sizin de anlamanız gerek. Yoksa eninde sonunda bu çocuk ne yapıp edip bir cana kıyacak.'' Kısa bir süre sonra yargıç, Tularesito'nun Napa'daki katillerle tehlikeli delilerin kapatıldığı tımarhaneye yollanmasına karar aldı. Ayrım 8 sonu, sayfa 67. Bu bölümde geçen yabancı isimler: Miss Morgan, M-I-S-S, M-O-R-G-A-N, Ivino, I-V-A-N-H-O-E, Zane Grey, Z-A-N-E, G R E Y, James Oliver Curwood, J A, M, E, S, O, L, İ, V, E, R, C, U, R, W, O, O, D. Many, M, A, N, N, Y. Napa, N, A, P, A.